Ayrım 20. Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 221. Bölüm 5. Eylül, 1. Kısım. Hugh'un 6 yaşındaki kız kardeşi Dorothy, ağabeysinin gömleklerini katlayıp giysi sandığına yerleştiriyordu. O yatağına gider gitmez ağabeysinin hepsini sandıktan çıkarıp yeniden katlayacağını çok iyi biliyordu. Çünkü hiç de güzel katlayamıyordu ama yaptıklarını çok güzel bularak onu yüreklendirmişti. ''Bana Amerika'yı biraz daha anlatsana.'' dedi. ''Amerika buradan o kadar uzaktadır ki sabahları güneş 4 saat sonra doğar.'' ''Bütün bir sabah yataktan çıkmazlar mı?'' ''Öyle, sonra kalkıp tam öğleyin kahvaltı ederler.'' Dorothy kıkır kıkır güldü. ''Çok tembeller.'' Tembel sayılmazlar, gece yarısına kadar ortalık kararmaz orada. Onlar da ister istemez akşamları çalışırlar. Sonra da geç uyurlar. Ben de geç uyumayı seviyorum. Amerika çok hoşuma gitti. Neden biz de seninle gelmiyoruz?
Gelmenizi ben de çok isterdim, Dorothy dedi. Sonra düşünmeye başladı. Küçük kız kardeşini yıllarca göremeyecekti. Döndüğünde onu değişmiş bulacak, saat farklarını bile öğrenmiş olacaktı. Sonbahar yağmuru pencereleri tıkırdatıyor, aşağıda limanda rüzgar dalgaları kamçılıyordu. İçeride ise kömür ateşi ve yerde yumuşacık halılar. Birkaç kitabı vardı, onları da paketledi. Modern iş yöntemleri, başarılı ticaret elemanı, ulusların zenginliği, Robinson Crusoe. Plaster Bankası'nda çalışan yaşlı memurlar kitap bilgisi dedikleri şeyi çok hafife alırlar ve deneyim en iyi öğretmendir sözüne bayılırlardı. Ama yanılıyorlardı. Çünkü Hugh bankanın çeşitli servislerindeki işlemleri önceden kuramsal olarak öğrendiği için çok daha çabuk öğrenebilmişti. Amerika'ya tam da bir bunalım sırasında gidiyordu. 1870'lerin başlarında birkaç banka spekülatif amaçlarla büyük çapta demir yolu tahvilleri pazarlamıştı. Ne var ki demir yolu çalışmaları 1873 ortalarında çıkmaza girince bu bankalar büyük bir sarsıntı geçirmeye başladılar. Birkaç gün önce Amerikan hükümeti adına çalışan firmalar J. Cook & Company First National Bank of Washington'la birlikte iflas etmişlerdi. Haber Transatlantik Telgraf Ajansı kanalıyla aynı gün Londra'ya da ulaştırılmıştı. Şu sırada New York'ta aralarında Union Trust Company, ki çok büyük bir bankadır ve çok eski bir kuruluş olan Mechanics Banking Association'ın da bulunduğu 5 banka çalışmalarını askıya almıştı. Menkul değerler borsası kapısını kapatmıştı. İşler durunca binlerce insan işlerinden atılacak, ticaret dünyası büyük bir sarsıntı geçirecek ve Plaster Bankası'nın işleri de küçülecek, banka temkinli olmak zorunda kalacaktı. Böyle olunca da Hugh'un kendini göstermesi çok zor olacaktı. Bunalım Londra'yı çok az etkiledi. Banka faizleri 1 puan artarak %5'e yükselmişti. Londra'da Amerikan iş çevreleriyle bağlantısı olan küçük bir banka iflas etmiş ama bunun dışında bir panik yaşanmamıştı. Her zamanki gibi ihtiyar Seth yakında bir bunalım yaşanacağında ısrar ediyordu. Bugünlerde çok zayıflamıştı. Augusta'nın evine taşınmıştı. Çoğu günlerini yatağında geçiriyordu. Plasterları bu fırtınadan kurtarmadıkça istifaya da kesinlikle yanaşmıyordu. Hugh giysilerini katlamaya başladı. Banka ona 2 de yeni takım elbise almıştı. Bu işin onaylanması konusunda büyük babayı ikna eden de kesinlikle annesiydi. İhtiyar Seth öteki plasterlar gibi eli sıkıydı. Ne var ki sıra Hugh'un annesine gelince hemen yumuşardı. Gerçekte annesi şu son yıllarda Seth'in temin ettiği bir küçük tahsisatla geçiniyordu. Annesi Amerika'ya ayrılmadan önce Hugh'a birkaç hafta izin verilmesini çok istemişti. Böylece hem hazırlıklarını tamamlamak hem eşine dostuna veda etmek için bolca vakti olabilecekti. Bankada çalışmaya başlayalı beri onu çok az görebilmişti. Hugh sık sık Folkestone'a gelebilmek için yeterince tren parası ayıramıyordu. İngiltere'den ayrılmadan onunla biraz daha birlikte olmak istiyordu. Augusta ve ailesi İskoçya'da tatildelerken onlar da Ağustos ayının büyük bölümünü burada deniz kıyısında geçirdiler. Artık tatiller sona ermiş, ayrılma vakti gelmişti. Hugh annesiyle vedalaşıyordu. Tam onu düşündüğü sırada annesi içeri girdi. 8 yıldır duldu ve hala siyahlar giyiniyordu. Yeniden evlenmeyi istemediği çok belliydi. İstese kolayca evlenebilirdi. Çünkü duru mavi gözleri ve sapsarı saçları da hala güzeldi. Hugh annesinin onu daha yıllarca göremeyeceği için üzüldüğünü biliyordu. Ama o üzüntüsünü hiç dile getirmezdi. Sadece oğlunun yeni bir ülkeye giderken yaşadığı heyecanını ve korkusunu paylaşmaya çalışıyordu.
''Artık uyku saati geldi Dorothy'' dedi annesi. ''Haydi git geceliğini giy.''
Dorothy odadan çıkar çıkmaz anne Hugh'un gömleklerini yeniden katlamaya başladı. Annesine Maisie'den söz etmek istedi ama utandı. Biliyordu Augusta kesinlikle yazmıştı annesine. Ailenin öteki üyelerinden de öğrenmiş ya da onları 40 yılın başında alışveriş için gittiği Londra'da görmüş olabilirdi. Belki de olayı çarpıtarak aktarmışlardı ona. Bir ara anne dedi.
Ne var canım?
Augusta yenge hiçbir zaman gerçekleri olduğu gibi anlatmaz. Annesi acı bir gülümsemeyle bu kadar nazik olmaya ne gerek var? Augusta yıllarca baban hakkında bir yığın yalanlar uydurmadı mı dedi.
Hugh annesinin bu açık sözlülüğüne şaşırdı.
Florence Stalworthy'nin ailesine babamın bir kumarbaz olduğunu söyleyen o muydu acaba?
Bundan kesinlikle eminim.
Neden yapıyor bunları? Anne katlamakta olduğu gömleği yerine koydu ve bir an düşündü.
Augusta çok güzel bir kız dedi. Ailesi ayinler için Kensington Methodist Hall'a gelirdi. Zaten onları da orada tanıdık. Ailenin tek çocuğuydu. Çok şımarık ve inatçı bir kızdı. Annesi de babası da sıradan insanlardı. Babası bir dükkanda tezgahtarlık yapıyordu. Ama daha sonra kendi işini kurdu ve Batı Londra banliyölerinde 3 küçük bakkal dükkanı açacak kadar işlerini genişletti. Ama Augusta'nın gözü daha yükseklerdeydi.
Yağmurun deminden beri kamçıladığı pencereye gidip dışarıya baktı. Fırtınadan Manş denizi görülmüyordu. 17 yaşındayken Stranglord'u ona aşık oldu. Sevimli bir çocuktu. Yakışıklı, kibar, soylu ve zengin. Annesiyle babası bir bakkalın kızıyla evlenmesi olasılığı karşısında dehşete kapıldılar. Çok güzel bir kızdı. O yaştayken bile o denli ve karlı ve havası vardı ki kendisine her türlü sosyal konuma uydurabilirdi.
Nişanlandılar mı?
Resmen nişanlanmadılar ama herkes bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. İşte tam o sırada müthiş bir skandal oldu. Babası dükkanlarında satılan malların tartısına hile karıştırmakla suçlandı. Babasının işten attığı bir müstahdem onu esnaf odasına ihbar etmiş. Hatta salı akşamları düzenlenen İncil çalışma grupları için ondan çay satın alan kiliseyi bile dolandırmıştı. Bir şans eseri hapse atılmaktan kurtuldu. Her şeyi sonuna kadar inkar etti. Sonunda da hiçbir şey olmadı. Ama Strang, Augusta'yı terk etti.
Augusta çok üzülmüş olmalı.
Hayır dedi anne, hiç üzülmedi. Öfkeden deliye döndü. Yaşamı boyunca her istediğini elde etmesini bilmişti. Bu kez Strang'i her zamankinden çok daha fazla istiyordu ama olmadı. Onu elde edemedi.
Sonra da bütün bunlara tepki olarak Joseph amcayla evlendi. Öyle söylüyorlar yani.
Anlaşarak evlendiler demek daha doğru. Joseph ondan 7 yaş büyüktü, az sayılmaz. Bugünkünden daha yakışıklı değildi ama zengindi. Strang'den bile zengindi. Kocasının ona güven duyması için, iyi bir eş olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama o Strang'in yerini dolduramazdı. Böyle olduğu için de hala kızgındır.
Strang'e ne oldu?
Bir Fransız kontesle evlendi ve bir av sırasında kaza sonucu öldü.
Augusta için cidden çok üzüldüm.
Elindekilerle yetinmez, hep daha fazlasını ister. Daha çok para, kocası için daha çok iş olanağı, kendisi için daha yüksek sosyal pozisyonlar. Gerek kendisi gerek Joseph ve Edward için bu kadar hırslı olması, Strang'in ona verebileceği şeyler için duyduğu özlemden kaynaklanıyor. Ünvan ailenin adıyla anılan ecdattan kalmış bir ev, bolca hoş vakit, çalışmadan elde edilen bir servet. Gerçekte Strang'in ona verebileceği şeyler değildi bunlar. Strang ona sadece aşkını verebilirdi.
Onun da yitirdiği şey buydu. Hiçbir şey de onun boşluğunu dolduramazdı.
Hugh bugüne kadar annesiyle bu kadar samimi bir hava içinde konuşmamıştı. Ona içini açmak için bir cesaret geldi. Anne diye başladı. Maisie hakkında. Annesi birden şaşırdı. Maisie mi? Olaylar o kız yüzünden çıktıydı. Maisie Robinson. Annesinin yüzü aydınlandı.
Augusta bu isimde birinden hiç kimseye söz etmedi.
Hugh duraladı, sonra birden patladı. O talihsiz bir kız değil. Anne utandı ve erkeklerin hiç annelerine orospu hikayeleri anlatmadığını düşündü.
Anlıyorum dedi başını çevirerek.
Hugh aşağı sınıftan bir kız diyerek konuşmasını sürdürdü. Bu doğru ve de Yahudi. Annesinin yüzüne baktı. Annesi şaşırmıştı ama dehşete kapılmamıştı. Kızın bunların dışında başka bir aslında duralar gibi oldu. Annesi onun yüzüne bakarak devam et dedi. Aslında bir genç kız, bakire. Kadının yüzü kızardı. Böyle şeylerden söz ettiğim için özür dilerim anne dedi. Ama ben anlatmasam Augusta yengeden öğrenecektin. Hem de olayı çarpıtarak aktaracaktı.
Anne yutkunarak çok mu seviyorsun onu Hugh dedi.
Çok. Gözleri dolu dolu. Neden ortadan kaybolduğunu anlamıyorum. Nereye gittiğine dair hiçbir bilgim yok. Adresini de bilmiyordum. Çalıştığı ahırlarda kendisiyle tanıştığım Argil odalarında sorup soruşturdum. Solly Greenborn da seviyordu onu. O da benim kadar şaşkın. Arkadaşı April'ı Tonio Silva tanırdı. Ama Tonio Güney Amerika'ya döndüğü için April'ı da bulamıyorum.
Ne kadar garip.
Biliyorum. Bütün bunlara Augusta yenge neden oldu.
Bundan hiç kuşkum yok. Bir türlü aklım almıyor. Neden böyle bin türlü dolaplar çeviriyor ki? Sen şimdi kendi istikbalini düşünmelisin Hugh. Boston senin için büyük bir fırsat. Çok çalış ve dürüst ol.
Ama o olağanüstü bir kız anne.
Hugh annem bana inanmadı galiba dedi içinden kadın. Onu unutursun dedi.
Ama bu imkansız.
Annesi onu alnından öptü. Unutursun diyorum, sen beni dinle.
İkinci kısım. Maisie'nin April ile ortaklaşa kaldığı çatı arası odanın duvarında sadece tek bir resim vardı. O da tırısa kalkmış, atın sırtında ayakta duran Maisie'yi gösteren cafcaflı bir sirk posteriydi. Maisie'nin üzerinde allı pullu bir cambaz giysisi görülüyordu. Altında da kırmızı harflerle şaşırtan Maisie yazılıydı. Resim tam gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü sirkin aslında hiç beyaz atı olmamıştı. Maisie'nin de bacakları o kadar uzun değildi. Yine de bu posteri çok severdi. O günlerin tek yadigarıydı. Odada bunun dışında dar bir yatak, bir lavabo, bir sandalye, bir de üç ayaklı bir tabure vardı. Kızların giysileri duvara çakılmış çivilere asılıydı. Pencerenin kiri perde görevini üstlenmiş gibiydi. Burayı temiz tutmaya çalışıyorlardı ama nafile. Bacadan kurumlar dökülür, fareler ahşap yer döşemesinin çatlakları arasında cirit atarlardı. Pencere çerçevesiyle tuğla duvar arasındaki yarıkların içi kir ve böcek doluydu. Bugün yağmur yağıyordu. Tavandaki çatlaktan ve pencere eşiğinden sular damlıyordu. Maisie giyinmeye hazırlandı. Kitabı açınca karşısına Rosh Hashanah bölümü çıktı. Yılın bu mevsiminde kendisi için kitapta ne yazıldığını hep merak ederdi. Gerçekte hiç dua falan etmezdi ama büyük bir ciddiyetle kitabın kendi açtığı sayfasında güzel şeyler yazılı olsun isterdi. Bunu beklerdi. April halk mutfağında çay yapmaya gitmişti. Elinde bir gazeteyle sevinç çığlıkları atarak içeri girdi.
''Bu sensin Maisie'' dedi, ''bu sensin.''
''Ne?''
''Lloyd's Weekly News gazetesinde bir ilan, şimdi dinle. Miss Maisie Robinson, eski adıyla Miriam Rabinovich. Eğer Miss Robinson Gray iş hanında Goldman ve Jay Avukatlık Bürosu'na başvuracak olursa çok sevineceği bir haber alacak. Bu sensin.''
Maisie'nin kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı ama yüzünde kas katı bir ifade oluştu. Soğuk bir sesle ''Hugh dur bu'' dedi, ''gitmeyeceğim.'' April düş kırıklığına uğradı.
''Bugünlerde ölen uzak bir akrabandan para düşmüş olabilir sana'' dedi.
''Mogolya kraliçesi de yapsalar beni, bir olası şans uğruna Greyhan'a gitmek için o kadar yolu göze alamam ben.''
düşüncesizce davranırken bir yandan da içi sızlıyordu. Kaç zamandır gece gündüz hep Hugh'u düşünüyordu. Perişan bir durumdaydı. Onu çok az tanıyor olmasına karşın unutması olanaksızdı. Bununla birlikte denemeye karar verdi. Onun da kendisini aradığından emindi. Her gece Argil odalarına gitmiştir. Ahır sahibi Samley'e gidip onu sinirlendirmiştir. Londra'da ne kadar ucuz kiralık oda varsa bir yarısına uğrayıp beni sormuştur. Sonra da soruşturmalara son verip bu işin ucunu bırakmıştır. Anlaşılan bu kez sadece taktik değiştirip onu gazete ilanlarıyla aramayı deniyordur. Değil mi ki onu bu denli ısrarla arıyordur? Değil mi onu deliler gibi tekrar görmek istiyordur? Ondan kaçmayı sürdürmek çok zordur. Ama artık kararını vermişti. Onu çok seviyordu. Onu perişan edecek kadar seviyordu. Kollarını korsesinin içine daldırdı April'a dönerek. ''Şu benim korse askalarıma yardım etsene.'' dedi. April korsenin kordonlarını çekmeye başladı. Onu kıskanarak ''Benim gazetelerde hiç adım geçmedi.'' dedi. ''Senin adın iki kez geçti. Eğer dişi aslanı isimden sayarsak tabii.'' ''Ne kadar iyi değil mi? Kilo alıyorum ben.'' April kordonları bağladı ve onun giysinin içine girmesine yardım etti. Bu gece çıkacaklardı. April'ın karısı ve altı çocuğu Clapham'da oturan bir derginin yayıncısı orta yaşlı yeni bir sevgilisi vardı. Bu akşam bir arkadaşıyla April'ı ve Maisie'yi bir müzik hole götürecekti. Ara sıra Bond Caddesi'ne dolaşmaya çıkıp şık mağazaların vitrinlerini seyrediyorlardı. Hiçbir şey aldıkları yoktu. Hugh'dan saklanabilmek için Samley ile çalışmaktan da vazgeçmek zorunda kalmıştı. 5 tane at ile 1 tane tay, 1 de 2 tekerlekli tek atlı araba satmış ve biriktirdiği paralar kısa bir süre içinde eriyip gitmişti. Ama havalara aldırmadan çıkmak zorundaydılar. Sürekli evde oturmaktan canları sıkılıyordu. Maisie'nin giysisi göğüslerine doğru daralır gibi oluyordu. April yukarı doğru çekerken Maisie'nin acı ile irkildiğini fark etti. April tuhaf tuhaf baktı yüzüne. ''Meme başlarına dokununca ağrıyor mu?'' dedi. ''Evet ağrıyor, neden bilmiyorum.'' April endişeyle ''Maisie, son ne zaman regal olduğunu sen?'' dedi. ''Hiç hesabını tutmam ben.'' Maisie biraz düşününce soğuk terler boşandı sırtından. ''Aman tanrım, ne zaman?'' ''Sanırım Goodwood'daki yarışlara gitmeden önceydi. Sen gebe olduğumu mu düşünüyorsun yoksa?'' ''Belin kalınlaşmış, meme başların ağrıyor ve 2 aydır regal olmamışsın.'' ''Evet, tabii ki gebesin sen.'' April sesini iyice yükselterek ''Senin bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum.'' diyerek bağırdı. ''Kimden peki?'' ''Elbette Hugh'dan. Ama biz sadece bir kez yaptık. Bir kez sevişerek insan hiç gebe kalabilir mi?'' ''İnsan bir kez seviştikten sonra gebe kalır. Bu daima böyledir.'' ''Aman Tanrım.'' Maisie tren çarpmış gibi hissediyordu kendine. Korkmuş, sersemlemiş ve de utanmıştı. Yatağın kenarına ilişip ağlamaya başladı. Çaresizlik içinde ben şimdi ne yapacağım dedi. İlk iş şu avukatlık bürosuna gidelim dedi April. Her şey birden değişiverdi. En başta Maisie korkmuş ve kızmıştı. Sonra karnında taşıdığı çocuğun hatırına Hugh ile temasa geçmek zorunda olmadığını düşündü. Bunu kendi kendine kabul edince korkmadı ama çok sevindi. Onu tekrar görmeye can atıyordu. Bunun yanlış bir şey olacağını da kabul ediyordu ama çocuk her şeyi değiştirmişti. Artık Hugh ile temasa geçmek onun için bir görevdi. Bunu düşünerek biraz ferahladı. Bununla birlikte April'la Grey iş anındaki avukatlık bürosuna çıkan dik merdivenleri tırmanırken çok sinirliydi. Bu ilan Hugh tarafından verilmemiş olabilirdi. Onu aramaktan vazgeçmişse buna şaşmayacaktı. Bir genç kız olarak bütün cesaretini yitirmişti. Çünkü hiçbir erkek meşaleyi sonuna kadar taşımak istemeyecekti. Bu ilan eğer hayattalarsa annesi babası tarafından da verilmiş olabilirdi. Belki de sonunda şansları yaver gidip her şey düzelmiş, onu arayacak kadar paraları olmuştu. Bu konudaki duygularını tartamıyordu. Zaman zaman annesiyle babasını çok özlüyor ama onun yaşam tarzından utanacaklarından korkuyordu. Merdivenleri sonuna kadar çıktıktan sonra büronun bekleme bölümüne girdiler. Avukatın üzerinde hardal rengi bir yelek bulunan genç sekreteri onları yapmacıklı bir tebessümle karşıladı. Kızların üstleri başları ıslanmış berbat olmuştu. Bununla birlikte onlara kur yapmaya çalışarak "Hanımlar," dedi. "Böylesi güzel tanrıçalar, Goldman ve Jay avukatlık bürosuna hangi nedenle gelmiş olabilirler ki? Sizin için ne yapabilirim?" April önce üzerindeki şu yeleği çıkarabilirsin diyerek taşı gediğine koydu. "Gözlerimi rahatsız ediyor." Maisie'nin bu çeşit yavşak tavırlara tahammülü yoktu bugün. "Benim adım Maisie Robinson," dedi. "Aa, şu gazete ilanı hani. Şansınızdan ilanı veren beyefendi şu anda içeride. Bay Jay ile birlikte." Maisie korkusundan bayılacakmış gibi oldu. "Bana söyler misiniz?" diyerek çekine çekine sordu. "Şu ilanı veren kişi adı Bay Hugh Plaster olabilir mi?" Bunu sorarken sekretere yalvarır gibi bakıyordu. Sekreter onun yüzüne bile bakmadan coşkulu bir sesle "Kesinlikle hayır," dedi. Bir kez daha bütün ümitlerini yitirmişti. Kapının yanındaki sert ahşap kanepeye oturdu. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak "O değil," dedi. "Hayır," dedi sekreter. "Bununla birlikte ben tanırım Hugh Plaster'ı. Folkestone'da aynı okula devam ederdik. Amerika'ya gitti." Maisie yumruk yemiş gibi sarsıldı.
"Amerika'ya mı?" diye mırıldandı.
"Boston'a gitti. 2 hafta önce kalkan bir gemiyle. Siz onu tanır mıydınız?"
Maisie soruyu duymazlıktan geldi. Yüreği soğuk ve ağır bir taşa dönmüştü sanki. Demek Amerika'ya gitmiş. Şu anda onun çocuğunu taşıyordu karnında. Ağlamamak için zor tuttu kendini. April saldırır gibi. "Öyleyse kim?" dedi. Sekreter fazla ileri gittiğini anladı. Üstünlük taslamayı bırakarak sinirli bir sesle "En iyisi bunu kendisi söylesin size. Bana bir dakika izin verin," dedi. Bir kapıdan girerek kayboldu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 232.